Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeniden sizlerle, bu sefer oto gündemde değil bir başka video ile karşınızdayız. Fakat tabii ki anlatacaklarımız haliyle otomobil dünyası ile ilgili ve hatta Çin mahallesi ile daha da ilgili bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü oradaki otomobiller adeta otomotiv gündemini belirler hale geldi. Bugün yine onlardan iki tanesini konuşacağız ve sevgili Barış'ın uzmanlık alanına başvurup kendisinden değerli bilgiler alacağız. Sevgili Barış, hazır mısın? Seni bugün yoracağız.
Evet abi, hazırım.
Peki o zaman iki tane kraldan bahsedeceğiz bugün seninle birlikte. Ne olacak? Nesini konuşacağız? Hangi sorulara cevap vereceğiz?
Evet, aslında bu videodaki amacımız ana hedef olarak Türkiye pazarına yeni giriş yapan Lynk & Co 01 plug-in hibrit modelinin özelliklerinden bahsetmek olacak ve fiyatından bahsetmek olacak. Ama tabii ki çok merak ediliyor, çünkü plug-in hibrit araçlar arasında Çinliler tarafında da bir rekabet olacak. Çünkü şimdi plug-in hibritler hem benzinli motor hem elektrikli motor hem küçük de olsa bir batarya olduğu için çok karmaşık bir yapı oldukları için üstüne vergiyi de dahil ettiğimizde çok pahalı otomobiller olarak karşımıza çıkıyorlar Türkiye pazarında. Ki zaten Türkiye pazarında satılan Avrupalı üreticilere baktığımızda 3-3,5 milyonlardan başlayan fiyatlar görüyoruz. Ama Çinliler işte bu fiyat skalasını daha da aşağıya doğru çekip 2 milyon TL civarına indirebiliyorlar. O yüzden plug-in hibrit araç tarafında bu Çinlilerin rekabetini önümüzdeki süreçte çokça konuşuyor olacağız. Lynk & Co tabii ki bu rekabete dahil olan son marka oldu. Onun öncesinde DFSK'nın E5 modelini Türkiye'de satışa sunduğunu görmüştük. O da plug-in hibrit bir SUV. Onun da fiyatını hemen söyleyeyim size. Tabii ki ben birkaç hafta önce bakmıştım ama 1 milyon 940 bin TL'lik bir fiyatı var. BYD CLU DMI modelini Türkiye'de satışa sunmuştu, biliyorsun. Hatta şu anda fiyatı belli değil. 2 milyon 90 bin TL civarında bir başlangıç fiyatıyla girmişti Türkiye'ye ama sonrasında 2.3-2.4 milyon lira civarlarına çıkmıştı. Şimdi tabii biliyorsun, BYD yatırımı açıklanınca ÖTV indirimi geldi plug-in hibritlere ve bu yatırım teşvik belgesini almadan BYD otomobilin yeni fiyatını açıklamak istemiyor. Ama büyük oranda bir yani %30 ÖTV dilimine, %80'den %30'a düşüş tarafında eğer marka tarafından veya işte buradaki distribütör, özellikle buradaki distribütör tarafından bir müdahale gelmezse büyük bir düşüş olmasını bekleyebiliriz fiyat tarafında. Ama Lynk & Co tabii ki dediğim gibi en son buraya katılan marka oldu. Ben ilk bu fiyat açıklamadan önce şirketin merkeziyle konuştuğumda, İstanbul Kozyatağı'nda bulunan merkeziyle konuştuğumda fiyatının 2.2 milyon TL civarında belirlendiğini söylemişlerdi ama açıklanan lansman fiyatı 2 milyon 99 bin TL olarak belirtildi. Yani marka burada lansmana özel bir 100 bin TL civarında bir indirim gerçekleştirmiş diyebiliriz. Bu arada yanılmıyorsam %30 ÖTV diliminin, yeni ÖTV dilimleriyle konuşacak olursak, %30 ÖTV diliminin sınırında bulunuyor şu anda. Yani ufak bir zam görse büyük ihtimalle %60 ÖTV dilimine girecek diye düşünüyorum. Çünkü neydi bu yeni vergi dilimindeki şeyler? Çıplak fiyatı 1 milyon 350 bin TL'ye kadar olan plug-in hibritler, bunun altında kalanlar %30 ÖTV dilimine giriyordu ki bunda üst sınırın 2 milyon satış fiyatının 2 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyebiliriz. Bu araç da sınıra yakın diye düşünüyorum. Bu tarafta önemli detaylardan bir tanesi. Tabii olur ki tasarımı konuş.
Evet, yani şu anda %60'a en azından şey çok yakın. Hani umarım oraya geçmez. Oraya geçerse zaten tatsız konuşmalara başlarız. Ama dediğim gibi bunun altında kalması için onlar da belli ki uğraşıyor ki, senin daha önce Oto Gündem serisinde anlattığın üzere aslında Çinli üreticiler genelde bu skalayı yakalayabilecek düzeyde indirime gidebiliyorlar ve bu oranı zorlayabilecek seviyeye gelebiliyorlar demiştin sen zaten. Bir nevi onun, o söylediğinin tezahürünü yaşıyoruz şimdi.
Evet, gerçekten öyle. Ben her zaman söylüyorum zaten. Benim şahsi fikrim değil. Avrupa'da veya diğer pazarlarda yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor ki Çinli markaların üretim maliyetleri, özellikle elektrikli otomobillerde, plug-in hibrit olarak belki o kadar olmayabilir ama özellikle elektrikli otomobillerde o kadar düşük maliyetleri var ki Avrupa pazarında gerçekten birçok şeyi, birçok ek vergi olsun, işte birçok kısıtlamayı sübvanse edebilecek, buna göğüs gerebilecek şekilde kendilerini ayarlayabiliyorlar. Çünkü özellikle BYD olmak üzere birçok markanın kar payı çok yüksek olduğu için Özellikle işte Türkiye'de de ne var? Çinli otomobillere ek gümrük vergisi getirildi. Marka, Çinli marka kendisi bunu sübvanse edip fiyat desteği sağlayabiliyor. Burada kendi kar payını azaltıp daha uygun fiyatlarla Türkiye'de satışa sunabiliyor ki bu otomobilin zaten yanılmıyorsam Avrupa'daki fiyatı 46 bin euro civarında. Bir baktığımız zaman 1 milyon 750 bin TL vergiler dahil bu arada 1 milyon 750 bin TL civarına geliyor. Bizdeki vergilendirme sistemiyle de 2 milyon 99 bin TL'ye gelmesi aslında gayet normal bir fiyatlandırma olduğunu gösteriyor bize açıkçası bu tarafta.
Bu da aslında bir başka önemli nokta senin de söylediğin gibi. Madem öyle istersen geçelim diğer konulara. Yani nasıl olacak? Biz bu iki markayı, iki konuyu nasıl karşılaştırabiliriz? BYD tarafını ve diğer tarafı.
Evet, şimdi Link & Co'dan biraz bahsedeyim. Çünkü hani çok Türkiye'de belki çok otomotiv dünyasını yakından takip etmeyenler için bilindik bir marka değil. Çinli Geely adını verdiğimiz ünlü bir üreticinin aslında çatısı altında faaliyet gösteren bir marka. Biliyorsun Geely aynı zamanda Volvo'nun otomobil biriminin, Volvo Cars'ın da sahibi. Volvo Cars biliyorsun yıllar önce Çinlere satılmıştı. İşte aynı kardeş markalar olduğunu söyleyebiliriz. Link & Co burada aslında altyapı tarafında da aynı markalar arasında çok fazla ortak paylaşım olduğunu söylemek mümkün. Yine, biliyorsun Volvo'nun... Evet.
Yine sözü, bir molayla sözünü kesmek istiyorum. Bu yine aslında bizim Türkiye'de daha önce bildiğimiz bir marka Geely. Yine çok aslında yine başka markalara benzer arabalarıyla meşhurdu Türkiye'de. Evet. Ama şimdi artık tabii bambaşka bir karakterde bu araçlar. Yani nasıl Chery daha önce geldiğiyle şimdi geldiği arasındaki fark dağlar kadarsa bir nevi Geely'nin de şu anki durumuyla o zamanki durum arasındaki fark dağlar kadar. O yüzden şimdiki durumunu hani oraya benzer ya tamam Geely diyerek geçemeyeceğiz. Verdiğin örnek çok önemli. Volvo'nun halihazırdaki sahibi. Yani böyle bakarsan evet. Hani dünyanın en sağlam arabalarından, araba markalarından bir tanesini üreten şirket olduğunu hatırlamakta fayda var.
Aynen öyle. O yüzden hani biraz daha böyle ya Çinli marka güvenilir olur mu? Acaba hani verdiği güvenlik teknolojileri neler, sağlam araba mı şeklinde soru işaretlerini de bu şekilde ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum ki halihazırda zaten bu otomobilin full hibrit yani dışarıdan şarj edilmeyen bildiğin kendi kendini şarj ediyor dediğimiz Toyota'nın bu şekilde ifade ettiği full hibrit versiyonu da var ve Avrupa'da hali hazırda satılan araçlar bunlar ve Euro NCAP'ten 2021 yılında 5 yıldız almayı başarmış. Çarpışma testlerinde yol kullanıcılarını korumada olsun, güvenlik asistanları tarafında olsun, içerideki çocuk yolcuları ve yetişkin yolcuları korumada olsun %80'in üzerinde %90 civarında başarı elde etmiş bir modelden bahsediyoruz. O yüzden hani bu noktada çok da soru işareti kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bunu başta vermiş olalım. Hemen dilersen marka tarafında böyle hızlı bir giriş tanıtım yaptıktan sonra otomobile geçiş yapalım. Otomobilin tasarımıyla başlayalım. Link & Co'nun aslında alıştığımız daha önce birçok haberimizde konu aldığımız modelleri farklı modelleri var zaten. Oradan alıştığımız bir tasarım diline sahip otomobil gayet modern çizgilere şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şu an fotoğrafta gördüğümüz lacivert gövde şekli Türkiye'de satılan 4-5 gövde renginde seçeneğinden bir tanesi. Jantlarda da aynı şekilde çift tasarım algısını görüyoruz. Hatta böyle bazı yerlerde açık mavi renkli detaylara yer verilmiş. Bu otomobilin aslında elektrik destekli, hibrit bir sisteme sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Onun dışında ön tarafta böyle farların ortası. Yani farlar bana biraz şey anımsattı. Hani otomobil gerçekten çok şık görünüyor ama böyle yukarı doğru çekik bir tasarıma sahip olması sanki bana böyle kurbağaları anımsattı. Ya otomobilin önü böyle biraz kurbağa gibi görünüyor açıkçası. Bana öyle geldi.
Valla evet yani bakınca bana da öyle geliyor. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım sevgili seyircilere. Bakayım göstereyim mi? Evet bu kadar gösterebilirim ama yani böyle bakınca söylediğin doğru. Öyle bir hava seziliyor. Belki şöyle biraz daha yaklaştırabilirim seyircilerimiz için şöyle yaklaştırabilirim.
Evet belki de günümüzde özellikle Çinli markalardan şeye alıştığımız için ince, agresif görünüme evet. Sahip yatay farlara alıştığımız için böyle dikey yukarı doğru uzanan farlar biraz belki gözümüze garip gelmiş olabilir ama dediğim
Kuga'da
gibi hani
da
genel
böyle
olarak
bir şey
baktığımızda
evet, Kuga'da evet, da ben böyle bir şey dinliyorum ya. Onlar, o yüzden benim de çok hoşuma gitmiyor. Belki de o yüzden hoşuma gitmiyor. Şimdi sen söyleyince dikkatimi çekti de. Aynı sebepten dolayı sevmiyor olabilirim yani öyle söyleyeyim.
Evet, Puma da aynı şekilde bu tasarıma sahip. Böyle yuvarlak, hatta onda biraz daha yuvarlak, oval bir tasarım. Evet. O da biraz farklı görünüyor ama Puma benim B SUV segmentinde beğendiğim modellerden bir tanesi. Bu da açıkçası böyle çok kötü durmamış. Sadece biraz böyle baktığımda onu anımsatıyor bana. Bölünmüş far tasarım var bu arada. Burada baktığımızda çok belli etmese de kendini güzel gizlemiş marka burada. Ana aydınlatmaları. Ana aydınlatmalar ortadaki siyah panjurun kenarlarında yer alıyor. Aynı çerçeve içerisinde gizlendikleri için bu farlar aktif edilmediğinde güzel bir şekilde gizlenmiş. Üsttekiler sadece LED gündüz farları olduğunu söylemek mümkün. Alt tarafta da dikey hava girişlerimiz var böyle. Hem panjurumuz mevcut hem de dikey hava girişlerimiz mevcut. Gibi otomobil plug-in hibrit olduğu için zaten %100 elektrikli otomobiller gibi değil. Bir açık şekilde ızgaraya sahip olması gerekiyor. Neden? Çünkü benzinli içten yanmalı motor mevcut bu otomobilde. Böyle yan tarafa baktığımızda düz bir şekilde güçlü omuz çizgisi kendini belli ediyor. Tavan rayları mevcut otomobilde yine 200 milimetre üzerinde 210-215 milimetre civarında bir yerden yüksekliğe sahip. Arkada çift yuvarlak egzoz çıkışına sahip böyle küçük bir difüzör karşımıza çıkıyor ki hani böyle otomobillerde artık şeyler gizleniyor, egzoz çıkışları gizleniyor. Ben açıkçası böyle biraz otomobilde performanslıysa SUV de olsa bu egzoz çıkışlarını görmek istiyorum. Bana daha agresif, sanki otomobilin güçlü olduğunu gösteren bir hissiyat veriyor. Bu otomobilde de bunu ihmal etmemişler. Böyle sağa ve sola iki tane egzoz çıkışı yerleştirmişler. Güzel bir görünüm sunmuş. Hemen böyle arkada üst tarafta tavanın daha uzun görünmesini sağlayan hem de aerodinamik yapıya katkı sağlayan siyah renkli bir spoiler, tavan spoilerı kullanılmış. Stoplar oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Aslında markanın kendi imzası diyebiliriz. Böyle hem ortada ince dikdörtgen şekilli böyle farklı grafiklere sahip LED stoplar mevcutken kenarlarında da böyle çokgen tasarım diyebileceğimiz bir algıya, motife sahip stop tasarımına yer verilmiş. Oldukça ilginç. Aslında bu otomobilin alamet farikalarından bir tanesi. Yani markanın kendi tasarım dili ortaya koyduğu yollardan bir tanesi diyebiliriz. Hemen şöyle dış tasarımı bitirmişken iç mekana doğru geçiş yapalım istersen. İç mekanda da bu otomobilin oldukça teknolojik bir yaşam alanı sunduğunu söylemek mümkün. Hemen şöyle ben görsellere bakmak istiyorum ama görsellerde sanırım iç mekan görüntüsü var. Sen burada vermişsin. Sen burada vermişsin. Yani şunu ben beğendim iç mekanda açıkçası. Zaten hani modern bir otomobil olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor ama hani az önce de belirtmiştim. Birçok şey de belirtiyorum ben. Günümüz otomobillerinde özellikle Çinlilerde maliyeti kısmak ve üretim aşamasını kolaylaştırmak amacıyla konsolda tablet ekran şeklinde böyle konsolun üstüne konumlandırıyorlar o ekranları ve öyle şekilde monte ediyorlar. Ama bu otomobilde neyi görüyoruz? Bu şekilde tercih etmediklerini tıpkı lüks otomobillerde olduğu gibi konsola gömülü bir şekilde geldiğini görüyoruz bu ekranların. Bence otomobilin lüks hissiyatını da premium hissiyatını da arttıran detaylardan bir tanesi oluyor ki bu 3 kollu direksiyon hemen arkasında konsola gömülü siperlikli bir dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Yanılmıyorsam 12.3 inç boyutunda büyük bir ekran bu. Ortada ise yine konsola gömülü bir şekilde 12.8 inçlik büyük dokunmatik multimedya ekranımız bizleri karşılıyor. Deri koltuklar mevcut. Türkiye'de satılan donanımlarını ben birazdan bahsedeceğim. Tek donanım seviyesiyle geliyor ve dolu dolu teknoloji olarak, konfor olarak dolu dolu paket geliyor Türkiye'ye ve deri koltuklar ısıtma özelliğine sahip. Orta konsolda güzel bir vites seçici, vites topuzu diyemeyiz buna. Ondan biraz daha küçük ama günümüz diğer modellerinde kullanan küçük anahtar şeklindeki vites seçici olsaymış biraz daha iyi olurmuş. Burada biraz açıkçası kaba görünüyor ama çok da böyle normal manuel vites topuzları gibi göze batan bir tasarım değil açıkçası.
İkisinin arasında bir yerde dediğin
evet,
doğru.
İkisinin evet. Arasında bir yerde güzel bir tasarım var. Sadece burada marka her şeyi multimedya sistemine entegre etmek yerine mekanik tuşlara yer vermiş. O da beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu açıkçası. Böyle orta konsolda bol bol mekanik tuş görüyoruz. Sürüş modlarının ayarlandığı döner vites düğmeleri görüyoruz gibi birçok alan var. Onun dışında depolama alanı var, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi var gibi gibi birçok özellik görüyoruz bu otomobilde. Baktığımız zaman hemen şöyle az önce bahsetmiştim ben. Türkiye'de satışa sunulan neler var burada? 20 inçlik jantlarımız var. Bosch imzalı iBooster adı verilen rejeneratif fren sistemi var ki hibrit otomobillerde biliyorsun özellikle elektriklilerde ve hibritlerde bataryanın şarj edilebilmesi açısından önemli bir özellik. Onun dışında plug-in hibrit sürüş modları var. Pure, hibrit ve power olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuyor. İç mekanda az önce belirttiğim gibi 12.3 inç HD dijital gösterge paneli, 12.8 inçlik multimedya ekranı, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ambiyans aydınlatması, 18 adet gelişmiş sürüş asistan teknolojisine sahip kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi dolu dolu bir paketle geliyor Türkiye pazarına. Plug-in hibrit diyoruz onun dışında. Tabii ki bize bu sistem neler sunuyor? Teknik detayları nelerdir? Hemen ondan bahsedeyim. Baktığımız zaman 1.5 litrelik bir turbo benzinli motora sahip olduğunu söylemek lazım. Elektrik motorumuz 60 kW maksimum güce sahip. 17.6 kWh'lik brüt kapasiteye 14.5 civarında net kapasiteye sahip bir lityum-iyon bataryamız mevcut bu tarafta. Şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında sunuluyor. Toplamda 261 beygir ve 425 Nm maksimum güç ve tork sunan performanslı bir araç olduğunu söylemek lazım. Plug-in hibritlerde öne çıkan detaylardan bir tanesi saf elektrikli sürüş menzilidir. Bu da karma kullanımda 75 km civarında bir saf elektrikli sürüş menzili sunuyor bizlere Lynk & Co 01 modeli.
Evet, oldukça keyifli, güzel bir modelden bahsediyorsun. Yani böyle baktığımız zaman da şık bir araç olduğu rahatlıkla görünüyor. Ben senin de söylediğin gibi stop lambalarını çok ilgincime gitti benim de. Yani sanki araçta iki ayrı karakter var, hani onların yansımasını görüyoruz gibi hissediyorum. Hani ön tarafta üstteki farlar hani farklı bir hava veriyor, arka tarafta bu yan farlar farklı bir hava veriyor. Yoksa hani düz çizgilerin dışında. O yüzden enteresan, güzel bir tasarım olduğunu söylemekte fayda var. Ve yenilikçi bir yani iç mekanı da oldukça yenilikçi görünüyor. Ya yani böyle baktığında araca, mesela şu açıdan baktığında işte çift far tasarımı, ama işte bir taraftan yukarıdaki farın farklılığı, hani günün standart çizgisinden kurtulmaya çalışmış ve onu bir şekilde tasarıma yansıtmış bir araç görüyoruz. Oldukça şık, güzel bir araç olduğunu, hani mesela şöyle bakarsan agresif, yani şöyle baksan agresif bir görüntü. Böyle baktığında onu değiştiren daha yumuşak bir hava var. Yuvarlak hatlar devreye giriyor. Hakeza arka taraftan baktığında, işte şu kenara baktığında böyle bir sportif bir, işte hani Honda Civic'te gördüğümüz bir havayı görüyorum bir taraftan, ama bir taraftan da yine düz çizgilerle o klasik estetiği de koruyor. Herhalde Dubai'de çekilmiş fotoğraf, tam emin olamadım. Diğer detaylar oldukça böyle, hani Alfa Romeo'nun Giulietta'sına bir taraftan benziyor mu desem değil, hem benziyor hem benzemiyor. BMW'ye benziyor desem benziyor ve değil. Yani çok gerçekten farklı, enteresan bir tasarım.
Günümüz otomotiv dünyasında her zaman olduğu gibi. Benziyor ama benzemiyor gibi. Hepsi böyle birbirinden bir şeyler almış gibi ama almamış gibi, böyle ilginç tasarım dilleri karşımıza çıkıyor.
Ne yaptınız kardeşim? Yapay zekaya bunları birleştir, bana bir araba yap dedim. Onu yaptı acaba? Ne oldu diyeceğim. Yanlış olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Peki o zaman istersen bir sonraki araç için de seni dinlemeye başlayalım.
Evet, tabii ki şimdi başta da belirttiğim gibi Lynk & Co 01 Türkiye pazarına giriş yaptı, ama şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi BYD Seal U. Tabii ki ana rakiplerinden bir tanesi o olacak. Çinli tarafta benzer fiyat etiketine sahip, ki şu anda BYD Seal U fiyatı net olarak açıklanmadı ÖTV düzenlenmesinden sonra, ama Lynk & Co 01'in 2.099.000 TL'lik fiyatı aynı ÖTV dilimine girecek model olduğu için bize ipuçları veriyor. Bu civarda olacağını düşünerek İki modelin birbiriyle kıyasıya rekabet edeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki ama burada iki marka arasındaki en büyük fark modellerden ziyade markaların Türkiye'deki yapılanması. Bir tarafta Türkiye pazarına yeni giriş yapan ama gördüğüm zaman 6-7 tane bayisinin olduğu, servisinin olduğunu gördüğüm Lynk & Co 01. Diğer tarafta yapılanmasını güçlü bir şekilde devam ettiren, Türkiye'ye büyük yatırım yapan, fabrika açacak olan ve plug-in hibrit modellerini Türkiye'de üretecek olan BYD. Yani marka yapılanması olarak BYD şu anda fersah fersah önde diyebiliriz. En azından markanın hedefleri ve yatırımları doğrultusunda. Bu ne demek oluyor? Burada üretilmesi servis tarafından da daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Belki fiyat tarafından da daha rekabetçi olacağı anlamına geliyor. Tabii ki bunu ilerleyen süreçte göreceğiz, ama marka yapılanması olarak Türkiye'de BYD'nin çok daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen süreçte belki Geely'de bir yatırım yapar, burada modellerini üretir, plug-in hibrit veya %100 elektrikli, o zaman farklı şeyleri konuşuyor oluruz. Model tarafında kıyaslamaya girecek olursak, donanım tarafında zaten iki model de böyle gırtlak dolu diyebileceğimiz özelliklerle geliyor. Donanımlarından en son bahsedeceğim ama burada iki modeli ayıran ana taraf teknik detayları. Yani plug-in hibrit sistem kapsamında bize sunulan detaylar. Baktığım zaman ben şöyle küçük bir karşılaştırma tablosu oluşturdum kendi adıma. Tabii ki bunlar kağıt üzerindeki veriler. İki modeli de alıp kullanıp karşılaştırma imkanımız olmadı şu anda. İlerleyen süreçte belki olur. O zaman gerçek kullanım verilerini de karşılaştırıyor oluruz. Kağıt üzerindeki verilere baktığımızda Link & Co 01'in 1.5 litre turbo benzinli motora sahip olduğunu söyleyebiliriz ki BYD Cielo'nun Türkiye'ye gelen versiyonda, en azından şu anki versiyonda atmosferik Atkinson çevrimli bir hibrit sistemlerde verimli olduğu için, çok verimli bir motor olduğu için hibrit sistemlerde kullanılan motor kullandığını söyleyebiliriz. En büyük farklardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü belki hani tamam benzinli motor bataryadaki şarj bitse bile bir şekilde jeneratör görevi görüp o bataryayı destekliyor. Yine elektrik motorunun devreye girmesini sağlıyor ama ola ki çok uzun yolda otomobil sadece benzinli motorla gitmesi gerekti. Çok performans, çok hızlı gidiyorsunuz atıyorum. Burada Link & Co 01'in benzinli motorunun daha performanslı olacağını söylemek mümkün. Neden? Çünkü turbo motordan bahsediyoruz. 1477 cc direkt enjeksiyonlu yakıt sistemine sahip 3 silindirli bir motor kullanılıyor. Alüminyum motor bloğu var burada. 11.5 sıkıştırma oranına sahip. Sadece benzinli motorun sunduğu maksimum güç 180 beygir, 265 Nm gibi bir veri sunuyor bizlere. Ama BYD Cielo'nun benzinli motoruna baktığımızda dediğim gibi turbo olmayan, 96 beygir maksimum güç ve 122 Nm maksimum tork sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Ne oluyor? BYD Cielo'nun elektrik motoru çok daha güçlü. Burada BYD biraz daha elektrik motoruna güvenmiş, ona yüklenmiş. Burada elektrik motorunun 145 kW yani 194 beygir civarında bir maksimum güç ve 300 Nm maksimum tork ürettiğini söyleyebiliriz. Link & Co 01'de ise elektrik motoru sadece 60 kW yani 81 beygir civarında bir maksimum güç ve 160 Nm maksimum tork üretiyor. Toplamda dediğim gibi Link & Co'da 261 beygir güç, BYD Cielo tarafında ise benzin ve elektrik kombinasyonuyla 215 beygir güç karşımıza çıkıyor. Özetlemek gerekirse BYD Cielo hibrit sistemde biraz daha elektrik motoru tarafına performansı elektriğe aktarmışken Link & Co 01'de turbo benzinli motorun gücüyle burada daha dengeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da dediğim gibi sadece elektrik motoru devreden çıktığında sadece benzinli motorla gidecek olduğunuzda Link & Co'nun biraz daha performans sunacağını söylemek mümkün. Onun dışında lityum iyon batarya kullanılıyor burada Link & Co'da ama BYD'de ünlü bildiğimiz lityum demir fosfat kimyasına sahip bir BYD'nin kendi Blade batarya teknolojisi kullanılıyor ki bunun hani daha güvenli, daha uygun fiyatlı, daha erişilebilir ve daha uzun ömürlü bir batarya olduğunu biliyoruz. O yüzden batarya tarafında da BYD biraz daha öne çıkıyor gibi görünüyor. Şu andaki karbon emisyonu konusunda da BYD 20.5 gramlık bir değer verirken bize, ben yaptığım araştırmalarda Türkiye'de açıklanan bir veri yok ama global çapta Link & Co 01'in değerlerine baktığımda 27 gram civarında bir karbon emisyonu görüyorum ki BYD burada biraz daha düşük olmasıyla öne çıkıyor. Onun dışında hemen şöyle bataryaya bakalım. Kıyaslamalarda en öne çıkacak bataryaların bir tanesi kapasite tarafında. Link & Co'da 17.6 kWh brüt, 14.1 kullanılabilir kapasiteye sahip bataryamız mevcut. BYD Cielo tarafında ise brüt kapasitesi 18.3 kWh. Burada net kapasite verilmemiş. Ama saf elektrikli sürüş menzilleri birbirine çok yakın. BYD Cielo'da karma menzili 80 km iken diğerinde Link & Co'da 75 km civarında, yani saf elektrik sürüş menzili konusunda birbirlerine oldukça yakın olduklarını söylemek mümkün. İki model de oldukça büyük, birbirleriyle doğrudan rekabet edecekler zaten ama gövde büyüklüğü olarak BYD Cielo'nun biraz daha uzun olduğunu söylemek mümkün. 4775 mm uzunluğa sahip ama Link & Co 01 4541, yani 25 santim civarında bir fark söz konusu ama bunu aks mesafesi noktasında göremiyoruz. Link & Co burada biraz daha başarılı çünkü aks mesafesi 2734 mm'deyken BYD Seal U'da 2765 mm. Yani gövde uzunlukları tarafında büyük bir fark varken aslında aks mesafeleri birbirine oldukça yakın. Bunu da net bir şekilde karşılaştırma olarak söylemek mümkün.
Yani bu aslında şey olarak görünebilir mi? İç mekan için bakarsak veya hani diğer kullanım alanı olarak bakarsak aslında pek bir değişiklik olmayabilir. İki araç arasındaki bu 200 mm'lik fark aslında belki de hiç yansımamış olabilir. O yüzden de aşağı yukarı aynı demekte bir zarar yok gibi.
Evet, genişlik olarak da aşağı yukarı aynı kağıt üzerinde veriler. Aks mesafesi de birbirine oldukça benzer. O yüzden BYD Seal'u daha büyük, daha uzun bir model olmasına rağmen burada iç mekana büyük oranda bu yansımamış diyebiliriz. En azından kağıt üstündeki veriler için.
Evet, çok güzel. Peki devam edebiliriz efendim. Teşekkür ederim, araya vermiş olduk.
Evet, performans noktasında Lincoln Co.'nun biraz daha performanslı bir araç olduğunu görüyoruz. 0-100 hızlanması 8 saniye ve son hızı 210 km saat. Özellikle ben aracı aldığımda yani 200 küsür beygirlik, 200-260 beygirlik bir aracı ben yüksek hızlarda kullanmak istiyorum dediğinizde burada 210 km saatlik son hız en öne çıkan detaylardan bir tanesi ki BYD Seal U modelinde bunun 170 km saatle sınırlı olduğunu görüyoruz, sınırlandırıldığını görüyoruz. 0-100 hızlanması da 8.9 saniye yani 9 saniyeye yakın, yaklaşık 1 saniyelik bir 0-100 performansı karşımıza fark olarak çıkıyor burada. Boş ağırlıkları BYD Seal U'da 1940 kg, Lincoln Co. 1879 kg civarında. Yine Lincoln Co. burada biraz daha hafif, yani aslında burada çok büyük bir fark olarak karşımıza çıkmıyor. Altyapı evet, tarafında iki modelde bir kişi eksiltiyor. Aynen öyle, boş ağırlık tarafında yolcu evet. olarak bir kişi fark ediyor diyebiliriz burada. Altyapı olarak süspansiyon sisteminde iki model de aynı multilink, yani çok noktadan bağlantılı arka süspansiyona sahip ki ikisinin de zaten hedef kitlesi yüksek olduğu için baktığımızda bu kuruluma sahip olmaları gerektiğini söylemek mümkün. Şarj hızı tarafında önemli farklar gördüm ben burada. Çünkü neden? BYD Seal U burada biraz daha öne çıkıyor. O da şundan dolayı. Plug-in hibrit modellerde çok fazla görmediğimiz DC hızlı şarj desteğine sahip. Tabii ki %100 elektrikli modeller gibi 150-200 kW'lık DC hızlı şarj desteğinden bahsetmiyoruz burada. Küçük bataryadan, 400 W'luk bir bataryadan bahsettiğimiz için şarj hızı yine düşük ama 18 kW'lık bir DC hızlı şarj desteği mevcut bizde burada. O da 35 dakikada bataryanın %10'dan %80 doluma ulaşmasını sağlıyor ki yine plug-in hibritlere göre iyi bir değer ama normal standart AC şarjla bunu şarj etmek söz konusu olduğunda ki 11 kW'lık güçten bahsediyorum 120 dakika sürüyor. Ama Lincoln Co'da ben baktığımda detaylarda böyle bir DC hızlı şarj desteğine sahip olmadığını görüyorum ki hani burada verilen teknik verilerde şarj hızı bile belirtilmemiş ama şarjın işte standart prize bağladığınızda veya wallbox'a bağladığınızda 3.7 kW civarında bir güç yanılmıyorsam sunuyor bizlere burada. 2,5 saatle 5 saat aralığında bir tam dolum sunduğunu söylemek mümkün. O yüzden BYD Seal U'nun burada şarj gücü tarafında öne çıktığını söylemek mümkün ki zaten elektrikli araçlardan bahsediyorsak özellikle plug-in hibrit bile olsa şarj hızı, şarj süresi öne çıkan detaylardan bir tanesi oluyor diyebiliriz.
Evet, çok güzel gerçekten. Her iki konuda da gayet detaylı bir şekilde nasıl olduğunu anlattın, ettin, dinlemiş olduk. Ve böylece yarın bir gün bunlar karşımıza çıktığında karar vereceğimiz zaman geliyoruz, bu videoyu seyrediyoruz, ne anlatılmış bakıyoruz ve buna göre kararımızı veriyoruz. Gene bu haliyle tabii çok sorulan, merak edilen konulardan bir tanesiydi. O anlamda ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Eğer eklemek istediğim başka bir şey yoksa da seyircilerimize teşekkür ederek yayımızı burada, daha doğrusu bu videomuzu burada sonlandırabiliriz. Ne dersin?
Evet, aslında videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hani bir tanıtım videosu için yeterince uzun bir video oldu ama biraz karşılaştırmak açısından da hani ekstra bilgiler vermek istedim burada. Kağıt üzerinde de olsa merak evet. edilen şeyleri. Evet. Tek karşılaştırmadığımız taraf donanımları kaldı ama dediğim gibi donanım tarafında iki model de zaten çok fazla teknoloji ve konfor odaklı donanımlar sunuyor bizlere. İkisinde de 12.3 inçlik dijital gösterge paneli var. Birinde 15, BYD Seal U'da 15.6 inçlik döndürülebilen multimedya ekranı. Diğerinde 12.8 inçlik multimedya ekranı. Onun dışında kablosuz cep telefonu şarj üniteleri. Yani aslında teknoloji tarafında işte orta hava yastığı olsun, perde hava yastıkları olsun, otonom acil durum frenleri olsun, bir sürü teknoloji 18-20 adet süreç asistan teknolojisi iki modelde de standart olarak sunuluyor burada. Birbirini hani çok öne çıkaracak teknolojiler yok aslında. Onu da hani bunlardan da böyle tek tek bahsedip videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Onlardan da belki başka zaman başka bir videoda özellikle araçları incelerken bahsediyor olabiliriz. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar.
Tam olarak ben de yani dedim ki yani araçlar gelsin o gün bakalım ve o gün beraber anlatalım diyecektim. Her iki aracın da belki de bir karşılaştırmasını hep birlikte yapabiliriz diyecektim. Madem öyle sen söyledin ve bana da başka bir söz kalmadı. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hem BYD tarafında hem Link & Co tarafında burada pratikteki teorideki bilgileri almış olduk. Pratikte de böyle mi değil mi diye Türkiye'ye geldiklerinde daha çok karşılaştırma yapmak gerektiğinde bunları da görmüş olacağız ama bence izleyenler açısından teoride karar vermek adına önemli bilgiler paylaştın. O anlamda çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum.
Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Lütfen bu videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoları beğenip sadece emoji de olsa yorum atmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.